Ayrım 18. Loksandra, İstanbul Düşü. Maria Jordanidou. Sayfa 184. 7. İkinci sürpriz, Teodoro ile Kotso'nun ölümleriydi. Üzülmesin diye ondan saklı tutmuşlardı. Akrabalarını karalar giymiş görünce kötü bir şeyler olduğunu anlamış ve akrabaları da durumu ona söylemek zorunda kalmışlardı. Ölüm haberlerini duyan Loksandra yere yığıldı, hıçkırmaya başladı. Yüzünün yarısı buruşmuştu. Hemen hakiki bir doktor çağırttılar. Canım, Takisi. Ne Takisi be, Allah'ın kulu, baksana hastasın. Takisin diploması bile yok. Canım, diploma kaç para eder? Loksandra ille de Takisi istiyor. Ölen berberinin ya da Kona Anika'nın diplomaları var mıydı ki? Takis çok iyi bir doktordu ve onu devamlı İstanbul'da kalması için kandırmak gerekti. Kandırmakta güçlük çektiler ama sonunda başardılar. Bu işe kafası yatan Takis 1-2 yıl İstanbul'da kalmaya karar verdi ve sonra duruma bakacağını söyledi. Bunun üzerine Loksandra ona müşteri aramaya başladı. Bu arada Takis parasız kalmış sıkılıyordu. Loksandra ise duygularını incitmeden ona harçlık vermenin yollarını araştırıyordu. Evin günlük alışverişini ona yaptırmaya, yiyeceklerin fiyatlarını ve artan parayı görmezlikten gelmeye başladı. Sonra kendisini mutlak bir ölümden kurtarmış olduğunu ve bunun için ona bir hediye almak istediğini söyledi. Ara sıra 1 lira uzatıp veriyor, gidip istediği bir şeyi satın almasını söylüyordu. Ekim ayının sonlarına doğru İstanbul'un bitmez tükenmez yağmurları başlayınca Kilio'ya da dışarı çıkmak zor gelmeye başladı. Bunun üzerine Takis evin tüm işlerini görmeyi üzerine aldı. Acentaya giderek istediği kadar para çekebilmesi için onu bir de kendilerine muhtemet yaptılar. Gel gelelim o günden sonra evin masrafı arttıkça arttı ve Takis'in çektiği paralar yetmez oldu. Yemekten kısmaya başladılar, meyveyi kestiler. Takis mutfağı kontrol etmeye, zeytin ve tereyağını dolaba kilitlemeye başlamıştı. Loksandra sabretti, etti ve bir gün dayanamayarak "Bu adamın utanç damarı çatlamış" dedi. Bunu duyan Takis ona karşı terbiyesizce konuştu ve Loksandra "Ali'ye yüz vermişler, o da bilmem ne yapmış" diye karşılık verdi. Takis elini hızla masaya vurarak "Gidiyorum" diye bağırdı. Kilio araya girdi ve annesini azarladı. Onu bencillikle suçladı. Artık hayatına karışmasındı. Çocuğu bile şımartmıştı. Bundan cesaret alan Takis, Kilio'ya annesinin çocukça laflarını dinlemek yerine kızı çoktan yatılı okula vermiş olması gerektiğini söyledi. Tabii o günde Loksandra'nın yüreğine inecek gibi oldu. Kendisi ya da çocuk için korktuğundan değildi bu yüreğe inme. Takis'ten şüphelenmeye başladı ve uykusu kaçtı. Adamın Kilio'yu baştan çıkarmış olduğunu anladı. Neden kendisini o güne kadar el üstünde tuttuklarını, vapurdaki karşılaşmanın şans eseri değil de en ince noktalarına kadar planlanmış bir oyun olduğunu, bu oyunun her nedense kendi gözünden kaçmış olduğunu anladı. Bak sen şu işe, şimdi ne yapsındı? Agato'ya gidecekti. Ana diye bağırdı, gel giyinmeme yardım et, Tatavla'ya gidiyoruz. Ana evde yoktu. Yeni hizmetçileri Yestimani geldi. Ananın annesi ve Bay Takis ile Tatavla'ya gitmiş olduğunu söyledi. Aa, Loksandra'ya göre bu işte bir bit yeniği vardı. Takis ile Agato pek geçinemezlerdi. Tatavla'da ne işi vardı? Çocuğu neden yanlarına almışlardı? Aklına kötü şeyler geliyordu. Eli ayağı kesilmiş, yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Sağ şakağı karıncalaşıyordu. Kısık bir sesle hizmetçiye, Yostimani dedi, haydi giyin kokonacığım, birlikte Tatavla'ya gidelim. Haydi Allah tuttuğunu altın etsin. Tek başıma sokağa çıkmaya korkuyorum, başım dönüyor. Tatavla'ya vardıklarında Agato'nun hiçbir şeyden haberi olmadığını görünce Loksandra şaşırdı. Eli ayağı buz gibi oldu. Dili tutuldu ama kafası hızla çalışmaya başladı. Şimdi ne yapsın, eve mi dönsün? Karanlık basarda onları eve götürecek kimse bulunmazsa? Gitsin. Ama nereye? Çocuğu nereye götürdüler? Yoksa onu yanlarına alıp Pire'ye mi döndüler? Bütün şaşkınlığına rağmen aklı ona Takis'in çocuğu sevmediğini ve onu yanında Pire'ye götürmesi için bir neden olmadığını söylüyordu. Çocuktan kurtulmak istiyordu Takis. Kurtulmak. Agato'nun kendi düşüncelerini okumuş olacağını sanan Loksandra sordu. Sana ne dediğimi duyuyor musun Agato? Ne diyorsun anne? Beni korkuttun söyle. Loksandra, bu adam diyerek kekeledi. Binbir sıkıntı içinde oturarak Agato'ya anlatmaya başladı. Anlattıkça yüzü sararıyordu. Su, çabuk su verin. Loksandra'yı yatağa yatırdılar ve neler olduğunu öğrenmesi için Yestimani'yi eve geri gönderdiler. Ertesi gün Yestimani'den Kilio ile Takis'in eve yalnız olarak döndüklerini ve çocuğu yatılı rahibe okuluna bırakmış olduklarını öğrendiler. Hangi rahibe okuluna? Yestimani bunu bilmiyordu. Loksandra hemen gidip çocuğu alalım diye bağırdı ama Agato onu oturduğu yerde oturmaya ikna etti çünkü her şeyden önce hangi okulda olduğunu bilmiyorlardı. Hele otur, iyileş önce. Bu halinle delilere benziyorsun. Epaminondanın dönmesini bekle. Her neredeyse İstanbul'a gelmesi gerekiyor. Öyle de oldu. Loksandra Tatavla'da kaldı ve Epaminondanın gelmesini beklemeye başladı. 8. Manastırın büyük mermer avluya bakan renkli camlarından süzülen büyüleyici ışık, Meryem Ana heykeline efsanevi bir görünüş veriyordu ve bu heykel anayı titretiyordu. Bunu hiç beklememişti. Heykellerden korktuğundan değil. Yunanistan'da Allah için gözü heykele doymuştu. Evlerinin damına dek 5-6 heykel. Manastırın avlusu yarı karanlıktı ve ana başlangıçta bastığı yeri göremiyordu. Gözleri alışınca bu yerin bir ev olmadığını, annesinin Efimya teyzeye gidiyoruz demekle yalan söylemiş olduğunu anladı. Anlayınca öfkelendi ve Takis'in göbeğine toz atmaya hazırlanan bir koç gibi başını yere eğdi. Tam o sırada heykeli karşısında görünce donup kaldı. Mavili beyazlı örtülere bürünmüş olan Meryem Ana avlunun öte ucunda duruyordu. Göğsü delinmişti ve kıpkırmızı, kanlı yüreği görünüyordu. Avlunun bir yerinden ork sesi geliyordu. Ana hayatında hiç ork sesi duymamış olduğu için bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Rüzgar uğulduyor, kuşlar ötüyor, dalga seslerini duyuyor gibi geliyordu ona. Şaşırmıştı. İki rahibe uçuyorlarmış gibi sessizce yürüyerek onun yanına geldiler. Kara cübbeleri ahenkli bir şekilde dalgalanıyordu. Benizleri zambak gibi solgundu. Acemi bir çaylak gibi ana kendisini rahibelere teslim etti. Annesi ve Takis onu öperek oradan ayrıldılar. Rahibelerin kendisini içeri götürmelerine, okşamalarına, eline renkli ikonalar, likörlü karamelalar vermelerine ses çıkarmadı. İçinden terk edilmiş bir kedi yavrusu ve avlanmak üzere olan bir hayvan gibi titrerken rahibelere bir de teşekkür etti. Rahibeler onu içi karalara bürünmüş kızlarla dolu bir iç avluya götürdüler. Kızlar ikişer ikişer ortada elinde tesbihiyle oturmuş bir şeyler mırıldanan yaşlı bir rahibenin etrafında dönüyorlardı. Ana Fransızca bilmiyordu ama ona rahibe ortada sandık, döne döne kandık der gibi geldi. Ertesi gün onu kendi sınıfına götürdüler. Yüksek bir koltuk, koltukta bir rahibe duvarda başında dikenden tacı ve aldığı yaraları ile çarmıha gerilmiş İsa. Ve yine kan. Kapının yanında çocukların sınıfa her girişte ellerini içine daldırıp ıslattıktan sonra alınlarına sürdükleri ayazma suyunun içinde bulunduğu büyük küp. Ana da öteki çocukların yapmış olduğu gibi sırasına oturdu, ellerini bağlayıp sıranın üzerine koydu. Her yanı uyuşuncaya kadar kıpırdanmadan öylece durdu. Bir ara burnu kaşınmaya başladı. İyi bağlanmamış saç örgülerinden biri de onu rahatsız ediyordu. Kaşımak istiyor, cesaret edemiyordu. Daha sonra önünde oturan kızın saç örgülerinden de rahatsız olmaya başlamıştı. İçinden kızın saçını çekmek geçiyordu. Vazgeçti ve dersini izlemeye koyuldu. Kız öğrenciler birer birer kalkıp şiir okuyorlardı. Sınıfta 20 kız vardı ve aynı şiiri 20 defa duymak zorunda kalan ana ne demek olduğunu anlamadan ezberledi. Bat on setif on sect excremon de la terre. Fransızca söylerken kendi sesi hoşuna gidiyordu. Teneffüse çıkınca hemen bağırmaya başladı. Bat on setif on sect excremon de la terre. Bat on setif ensekt excremon de la terre. Seksek atlayarak bahçede öteye beriye koşmaya başladı. Dayanamayan rahibe onu azarladı ve derste onu iri yarı bir Rum kızının yanına oturttu. Kızın Rum olduğunu anlayınca ana hemen Bat on setif ensekt excremon de la terre sözlerinin ne demek olduğunu sordu. Kız, defol değersiz yaratık, yeryüzünün pisliği demek dedi. La Fontaine bunları senin için yazmış. Ana böyle şeyler yazmış olan La Fontaine'in kim olduğunu sormak üzereydi ki zil çaldı. Yeniden sınıfa girdiler ve işkence yeniden başladı. Daha akşam olmadan ana buradaki kızların Ermeni Katolik Kilisesi'ne bağlı ama Ermeni olmayan kimseler olduğunu öğrenmiş bulunuyordu. Ama bu Ermeni Katolikleri yalnız Fransızca konuşuyorlardı ve Marie Therese, Marie Louise gibi Fransızca adlar taşıyorlardı. İlk gün öyle geçti ve akşam olunca uyumak üzere yatak odalarına çekildiler. O zaman ana artık gözyaşlarını tutamadı. Çocuklar çabuk unutur ve her şeye çabuk alışır derler. Evet ama bu, büyüklerden daha az acı çektikleri anlamına gelmez. İlk günler ana geceleri öyle çok ağladı ki öteki kızlar kendilerini uyutmadığından şikayete başladılar. Birkaç gün sonra ağlaması kesildi ama bu defa da melankoliye kapıldı. El işi saatinde dertlerini unutuyordu. Her gün öğleden sonra 2 saat el işi dersleri vardı. Hem de ne el işi? Ananın eline uzun beyaz bir patiska ve uzun beyaz iplik verdiler. Üzerine nakış işlemesi gerekiyordu. Nakışın modeli ise başı sonu belli olmayan, karmakarışık çizgileriyle kokoreçe benziyordu. Hepsi bu kadar olsa. Onlar nakış işlerken kürsüde oturan rahibe durmadan, "Je vous salue Marie," diye mırıldanıyor ve kızlar hep bir ağızdan, "Sen Marie Puy Ponu," diye karşılık veriyorlardı. "Sizi selamlarım Meryem Ana. Kutsal Meryem, bizim için dua et." Fransızca. Rahibenin tesbihi bir devir yapıncaya kadar arada başka dualar da olmak üzere 33 defa bu sözleri tekrarlıyorlardı. Ondan sonra haydi yeni baştan. "Je vous salue Marie." Bu tekerlemeden ananın boğazı şişmiş, ağzı kurumuştu. Ürkek bakışlarla ağzı sulanarak ayazma küpüne bakıyordu. Susamıştı. Günler monoton geçiyordu ama bir hafta çok eğlendirici bir şey oldu. Bütün kızları büyük salona toplamışlardı ve baş rahibe kasılarak ödül dağıtmaya hazırlanıyordu. En başarılı kız öğrencilere nişan takılacaktı ve bunların arasında ana da vardı. Ana baş rahibenin önünde diz çökerek başını eğdi ve baş rahibe onun başından 4 parmak kalınlığında mavi renkli bir kurdela geçirdi. Omzuna astı ve kurdelanın uçlarını sol kalçası üzerine bıraktı. Tıpkı amiraller gibi, başbakanların takındıkları büyük istavroz nişanı gibi. Baş rahibe silindir şapka ve apolet dağıtmıyordu ama ananın gazete kağıdından şapka ve apolet yapmak nasıl olsa elinden gelirdi. Son teneffüste yapacaktı da kılıç işini nasıl halledecekti? Bir zamanlar gezinirken gözü Cher Madeleine'in kazandaki sebzeleri karıştırmak için kullandığı büyük tahta kaşığa takılmıştı. Başkalarına yasak olan mutfağa nasıl girip de bu kaşığı ele geçirseydi? Marie Louisa adındaki bir kızdan yardım istedi ama kız yardım edeceği yerde onu ele verdi. Bunun üzerine anayı karanlık bir odaya kapattılar. Takmış oldukları Grand Cordon nişanını da geri aldılar. Anayı karanlık odadan çıkarmakla sanki ona "Haydi bütün okulu birbirine kat," demişlerdi. Ertesi gün erkenden ayazma küpüne mürekkep katıldığı görüldü. Kızların alınları da boyanmıştı. Sınıfta kediler ortaya çıkmaya, kızların yataklarında fare ölüleri bulunmaya başladı. Pazar günü Saint-Esprit kilisesinde yapılan ayin sırasında kilisenin kadınlar bölümünden ilahinin "Sanctus, Sanctus" sözlerine tempo tutan kastanyet sesleri duyuldu. Anayı yeniden karanlık odaya kapattılar. Bu defa ana gözyaşlarını tutamadı, ağladı, ağladı ve uykuya daldı. Uykusunda Bubilina'yı gördü. Loksandra gibi şişman ve uzun boylu olan Bubilina, elinde balta, geminin provasında dimdik duruyordu. Kocaman yumruklarını havada sallıyor ve bağırıyordu. "Canları çıksın bu rahibelerin, öldürecekler çocuğu." Rahibe Florence, yaptıklarından pişman olup olmadığını anaya sormak için odaya girdi. Ana, "Mümökep," Arnavutça bir küfür, diye karşılık verdi. Arnavutça anlamayan rahibe Florence kızın başını okşayarak yanlışını düzeltti. "Öyle değil, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa." "Günah benim, en büyük günah benim," diyeceksin, dedi. Ana hemen yüksek sesle bağırmaya başladı. "Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa," ve hemen odadan çıkarıldı. Çıkışıyla karanlık odaya kapatılması bir oldu. Çünkü dosdoğru kendisine ele vermiş olan Marie Louisa'ya koşarak kızın burnunu sıkmıştı. Ne var ki artık kurtulmanın yolunu öğrenmişti ve hemen "Mea culpa" demeye başlıyor ve onu anında odadan çıkarıyorlardı. Akşama kalmıyor kendini yeniden karanlık odaya kapatılmış buluyordu. Çünkü bir zamanlar ona "La Fontaine bu şiiri senin için yazdı" demiş olan o Rum kızına teneffüste çelme takmıştı. Böyle bir çelmeyi bir zaman kendisi de Mosca'dan yemişti. Mosca, Pire'deki evlerinin bitişiğindeki mandra sahibinin kızıydı. Temmuz sıcağında herkes evinde öğle uykusuna yattığında ana mandranın duvarına vururdu. "Şşt!" Mosca dışarı çıksındı. Mosca, anadan büyüktü ve Pire'yi avucunun içi gibi biliyordu. Pogofitilya'ya gezmeye ve korsancılık oynamak için Castella'daki kayalıklara giderlerdi. Mendillerinin dört ucuna birer düğüm atarak başlarına takar, pabuçlarını çıkarır ve kaçak malların kendilerine gönderilmesi için Freatida'ya sözde sinyal verirlerdi. Kimi kez de Freatida'ya gittikleri olurdu. Muska, içinde iman var mı? Eğer sende bir biber çekirdeği kadar da olsa iman varsa, Castella'ya dönmek için bu uzun yolculuğu yapmamıza hiç gerek yok. Denizin üzerinde yürüyerek karşıya geçeriz. Ananın inancı tamdı ama Muska'nın imanı yeterli değildi, sarsılmıştı. Bir keresinde yaşlı Lelu da onları boğulmaktan kurtarmış, bir güzel de dövmüştü. Bir keresinde ise Orlando'nun eczanesine gitmişler ve eczacıya yardım etmek istediklerini söylemişlerdi. Cam havanda ilaç hazırlamasını, hap yapmasını, spatula ile mermer masayı kazımayı, kokulu peçeteleri ve şişeleri yıkamasını öğrenmişlerdi. Saat 5'e, yani Loxandra'nın uyanacağına yakın koşarak evlerine dönmüşlerdi. Gitmeden önce eczacı onlara üzerine nane esansı dökülmüş birer parça şeker vermişti. Ah, ah, ah! Ana şimdi yatağına oturmuş öğle yemeği için zilin çalmasını bekliyordu. Ellerini yıkamış, saçlarını fırçalamıştı. Ah, ah! İster misin ninesi onu unutmuş olsun? Bu düşünceyle yüreği kan ağlıyordu. Avlunun girişindeki Panaya'nın kanlı yüreğini hatırladı. Nah, onun yüreği de işte öyle kanamaktaydı. Yine gözleri yaşardı ve ölmek istiyorum, dedi. Tam o anda bir ses duyuldu. Çocuk! Bu da neydi? Kıyamet mi kopuyordu? Birazdan yine, çocuk nerede? Şeytan sizin canınızı alsın. Yatak odasının kapısı ardına kadar açıldı. Bütün kızlar çığlığı bastılar. İki rahibe sağa sola koşuşuyor ve ne olduğunu anlamak için koridora çıkmış olan kızları bir araya toplamaya çalışıyorlardı. Salonda ayağı kayan ana merdivene düştü. Bir iki takla attıktan sonra kendisini mermer girişte ve Loxandra'nın kucağında buldu. Valiz ellerinde dışarıya nasıl çıkmışlardı, ne olmuş ne olmamıştı anlayamadı. Her neyse geçmişe değil geleceğe bakmalıydı. Dışarıda onları bir araba bekliyor. Sivri sakalı ve yüksek yakalı gömleği ile Epaminon da arabanın önünde sinirli adımlarla volta atıyordu. Ana Epaminonda'yı sakallı olarak ilk defa görüyordu. Oysa ki Pire'ye her gelişinde tıraşlı olur, sırtında mavi gemici fanilası bulunurdu. Onların okuldan çıktıklarını gören Epaminonda hemen Ana'yı kucağına aldı ve ''Oh!'' diye bağırdı, arabaya atladı. ''Çek!'' dedi. Araba hareket edince korkuyla arkasına bakan Loxandra da soluk soluğa ''Arabacı doğru!'' dedi. Evlerine gitmediklerini gören Ana ''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu. ''Cici halamlara mı?'' Cici hala, Agato idi. Ötekiler ise yalnız hala. Ana biraz otoriter olan Alekaki'ye amca derdi. Ve en çok sevdiği Epaminonda'yı ise adıyla çağırırdı. Tatavla da Tumba'nın önüne gelince arabadan indiler. Biraz dinlenmek ve konuşabilmek için Akropolis kahvehanesine oturarak lokum ısmarladılar. Epaminonda şapkasını çıkardı ve mendiliyle alnını silmeye başladı. Loxandra yakasını açtı. Of, sonra Epaminonda'ya baktı ve öksürdü. Epaminonda da Loxandra'ya bakarak öksürdü. Loxandra, Agato onlara söylemiş midir dersin diye sordu. Epaminonda, söylese de söylemese de nasıl olsa duyacaklar diye karşılık verdi. Yine susarak bakıştılar. Lokumlarını yediler, sularını içtiler ve şeker tozlarını elbiselerinden silktiler. Şimdi Epaminonda parayı ödemek üzere garsonu çağırdı. Neneka, sen çocuğu al ve Agato'ya git. Ben de gidip Kidio'yu arayayım. Sen işi bana bırak. Ve birbirlerinden ayrıldılar. Agato'nun evinde geçen günler ne güzel günlerdi. Gün ışığı ve de yağmur ne güzeldi. Hava güneşli olunca ot toplamak üzere karlığa gidiyorlardı. Yağmur yağınca ve Kasım ayının sert havası bastırınca evde eğleniyorlardı. Tatlı ve yemek pişiriyorlar, yama yamıyorlar, dikiş bohçalarının altını üstüne getiriyorlardı. Bunu görüyor musun? Annesinin düğününde Agato'nun giymiş olduğu elbiseden kalma. Hangi yıldı o Agato? Ya bu mavi? Aa, ninem Kona Zoitsa'nın kumaşından bir parça. Mori, Agato, bu parçayı evden alıp götürmüşsün. Bense arayıp duruyorum. Kona Zoitsa. Ah, Kona Zoitsa'yı, Dimitro'yu ve Balıklı'yı hatırlamıştı Loxandra. Balıklı'ya gitmek gerekti. Onca yıl sonra ilk kez Loksandra Balıklı'ya gitmeyi arzu ediyordu. Yeniden ayazma içmek, ana babasının mezarlarını görmek, büyük selvi ağacında öten kuşları dinlemek istiyor. Şimdi bütün bunları ananın gözüyle görmek istiyor çünkü kendi gözleri artık bulutlanmış bulunuyor. Yine onun kulakları ile duymak istiyor çünkü kendi kulakları ağırlaşmış bulunuyor. Balıklı'ya gittiler. Sonra Ayasofya'yı, Konstantin sütununu görmek. Ay terapiye mum yakmak için İstanbul'a geçtiler. Takis'in evden gidip gitmeyeceğini anlamak için Loksandra, ay terapinin ikonasına bir onluk yapıştırdı. Onluk yapışıp kaldı. Demek Takis gidecekti. Gitti de, hem de apar topar. Birkaç gün geçti geçmedi, Kilyo ağlayarak Tatavla'ya geldi. Takis ortadan yok olmuştu ve onunla beraber evdeki gümüş çatal kaşık takımları ve kendi mücevherleri de yok olmuştu. Kilyo ağlıyor, dövünüyor, saçlarını çekiyordu. Loksandra, sus diye bağırdı, sus dedim. Mücevherler ve gümüş takımlar için mi ağlıyordu? Tıs, mücevherler Kilyo'nun değil, Balıklı'daki Meryem Ana ikonasınındı. Loksandra hepsini ona adamıştı. Kayboldularsa elden ne gelirdi? Şeytan alsın götürsündü. Mücevherler olmasaydı, Takis evden gidecek miydi? Gitmeyecekti. Sağ ol Meryem Ana, dualarımı kabul ettin. Göreceksin, seni hiç bırakmayacağım. Ama sırf onun için ağlamıyorum ki, diyen Kilyo yine zırlamaya başladı. Öyleyse neye ağlıyorsun, söyle. Takis, acentadan kaşla göz arasında üstelik 100 altın lira almıştı. Bunun üzerine şüphelenen acenta ödemeleri durdurmuş ve Aleko'ya bir telgraf çekmişti. Kilyo, hu hu hu da bu hu hu hu hu ağlar. Canım şuna su getirin, biraz ayazma, sus sus diyorum, aldırma Mori. Aleko'dan mı korkacağım şimdi? Paralar için mi ağlıyorsun böyle? Kes artık, otur da Aleko'ya bir mektup yaz. 18. ayrımın sonu, sayfa 196.